Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 32. ayrım. Örümcekler yalnız avlanırlar. Örümcek Kadın. Burkert Bilger. New Yorker, Mart 2007. Henrietta ölmüştü. Yoğun bakım ünitesinin içinde sırt üstü yatarken buldu onu. Bacakları karnının üzerinde kıvrılmıştı. Çocukların evcil hayvanları öldükten çok sonra onları parmaklarıyla dürttükleri gibi dürttü Henrietta'yı. Henrietta kıpırdamadı. Bir kez daha denedi. Hayır, Henrietta bir daha asla kıpırdamayacaktı. Karanlık banyonun içinde bir süre oturdu. Nefes alamıyordu. Acı çekmek böyle bir şey miydi? İnsanın göğsünü sıkıştıran, nefes almasını engelleyen, ağır bir his ve çığlık çığlığa bağırmak için duyulan büyük istek. Avuçlarının içini gözlerinin üzerine bastırdı. Rahatlayamıyordu. Üzerinde hissettiği ağırlık, baskı büyüdükçe büyüyordu. Ve hiçbir neden yokken, daha yeni yeni yürümeye başlamış olan o çocuğu düşündü. Hamburger adamın, açelya ağacının altına gömdürdüğü o çocuğu. Boğazı acımaya, omuzları titremeye başladı. Her şeyden bütün benliğiyle nefret etti. Çektiği acıdan, hıçkırıklarının çirkin sesinden, acınası gözyaşlarının yetersiz kalmasından bütün benliğiyle nefret ediyordu. Polis o çocuğun cesedini hiçbir zaman bulamadı. Adam bunu biliyordu çünkü yıllar içinde ara sıra internete girip araştırmıştı. O çocuk kayıp biri olarak kalmıştı. Tıpkı kendisinin ve Aaron'un, yeni velet Scott'ın ve her sene kaybolan on binlerce çocuğun kayıp olarak kaldıkları gibi. Ağabeyi haklıydı. Hamburger adamın ezip toza çevirmesi için çok fazla yaramaz çocuk vardı. Kendisi de yıllardır bunu yapıyordu işte. Eziyor, eziyor, eziyor. En masumundan, o kadar da masum olmayanlara kadar onlarca hayatı bir lokmada yutuyordu. Bunu umursamıyordu bile. Rahatlıkla sindirebiliyordu çünkü korkmadığı tek zamanlar, başkalarını yok ettiği zamanlardı. Artık sona yaklaşmıştı. Bunu hissedebiliyordu. Polis telsizlerinde son 3 saattir, tarihi Smith House'da bir silahlı saldırı olayı yaşandığı söyleniyordu. Ölen kurban, federal ajan değil, kimliği belirlenemeyen bir gençti. Aaron başaramamıştı. Ya ajan önce davranıp onu aklamıştı ya da Tanrı bilir ne olmuştu. Ama artık umurunda değildi. Henrietta ölmüştü, Aaron ölmüştü ve küçük çocuk tepenin aşağısındaki o eve kaçmıştı. Ona kalan tek şey Ginny'ydi ve o da yalancı bir kaltaktan başka bir şey değildi. Eğer polis Ginny'yi ondan önce ele geçirirse Ginny kesinlikle polisleri öterdi. İhanet etmek kadınların en iyi yaptıkları işti. Düşünmeli, bir plan yapmalıydı ama elbette önce Henrietta ile ilgilenmeliydi. Saat sabah 5:30'du. Tesadüfen duvardaki saate bakmıştı ve saati gördüğü anda aklına bir şey gelmişti. Artık ne yapması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Henrietta'yı alıp yatağının ortasına yatırdı. Sonra koleksiyonun geri kalanının içinde bulunduğu cam teraryumların dizili olduğu raflara yürüdü. Sol taraftan başlayıp her bir teraryumun kapağını açarak sağ tarafa doğru ilerledi. Sonra küçük odaya gitti. Ardından kahverengi keşişlerin odasına ve ağ örenlerin odasına girdi. Yavaş ve sistemli hareketlerle evdeki bütün örümcekleri serbest bıraktı. Sonra garaja gitti ve yarım düzine kadar benzin kutusu aldı. İşe önce bilgisayarıyla başladı. Aleyhine kullanılabilecek en çok delil oradaydı. Sonra oturma odasına gitti ve koltuk minderlerini, perdeleri, ucuz suntadan yapılmış kitaplığı benzine buladı. Sonra çocukların odasına, oradan da üst kata kendi özel odasına gitti. Henrietta'nın yattığı çarşafın etrafına benzin döktü. Büyük bir savaşçı için büyük bir cenaze ateşi olacaktı bu. Sonra geriye kalan son 2 kutu benzini de almak için garaja geri döndü. Uzaktan siren sesleri duyuluyordu. Acaba Smith House'a daha çok devriye mi gidiyordu yoksa onun için mi geliyorlardı? Dünyadaki en boktan, en lanet hapishanede 10 yıl yaşamıştı zaten. Şimdi tekrar hapishaneye gideceğini sanıyorlarsa yanılıyorlardı. Gelip onu bulmalıydılar diye düşündü aniden, öfkelenerek. Benzin kutusunun kapağını hırsla açtı ve etrafa saçmaya devam etti. Aptal polisler hamburger adamı takip etmeliydi. Daha o ilk otel odasına baskın yapmalıydı ve hamburger adamı bir pislik torbası gibi hapse atmalıydılar. Ama hayır, hiçbir zaman gelmemişlerdi. 10 senede bir kere bile gelmediler ve şimdi bu acı son yaşanırken bile gelmiyorlardı. Onu yüzüstü bırakmışlardı, bir canavara dönüşmesine göz yummuşlardı ve şimdi onlara günlerini gösterecekti. Onlara hamburger adamdan öğrendiği her şeyi gösterecekti. Son benzin kutusu boştu. Öfkelenerek onu misafir odasına savurdu. Benzin damlaları eline aktı. Ekşi kokusu burnunu ele geçirdi. Siren seslerini bir kez daha duydu. Bu kez daha yüksektiler. Fazla zamanı kalmamıştı. Merdiven sahanlığından geçerken 4 tane kıllı yaratığa basmamak için dans ederek ilerlemek zorunda kaldı. Bunlar, teraryumlarından kendini dışarı atıp karaya ulaşmaya çalışan ilk tarantula grubuydu. Basamakları ikişer ikişer inerek aşağı kata varınca hayvanlardan 2 tanesini daha gördü. Vahşi bir mücadele içinde birbirlerine kenetlenmişler, dişlerini birbirlerinin iskeletlerine geçirmişler, bacaklarıyla kafalarını ablukaya almışlardı. Özgür kaldıkları ilk anda bu mülk delisi yamyamlar hemen kavgaya tutuşmuşlardı bile. Kızlar demek istedi onlara, daha hiçbir şey görmediniz. Ama konuşacak zamanı yoktu. Koridordaki dolabın içinde silahlarını sakladığı kasa duruyordu. Dolabın kapağını açtı. Kasanın üzerindeki kolu birkaç kez çevirdi ve çekti. İçindeki cephaneliği gözden geçirdi. Bir tane 9 milimetrelik, bir tane 40, bir tane çifte ve bir de 22 tüfek. Ayrıca kutular dolusu mermi. Ne varsa tüfek çantasına doldurdu ve elleri titreyerek işlerinden kovanları ayırıp çıkardı. Ön taraftan lastiklerin sürtünme sesi geldi. Siktir diye bağırdı ve çantasını kaptığı gibi arka kapıya doğru koşmaya başladı. Son anda durup pantolonunun cebinden zipposunu çıkardı ve çakmağı ateşleyerek arkasına bıraktı. İlk alevler mutfaktan yükselerek ellerinin üzerindeki tüyleri tutuşturdu. Eline dökülmüş olan benzin alev almıştı. Aceleyle sol eliyle sağ eline birkaç kez vurdu ve bu arada koridora yayılan oradan da büyük bir patlama halinde merdivenleri saran alevlere baktı. Ve belki hayal gücü ona bir oyun oynamıştı ama sanki ateşe değen ilk örümceğin çığlığını duyar gibi oldu. Sevdiği şeyi yok ediyordu. En iyi bildiği şeyi yapıyordu. Fakat ona borcu olan son bir insan daha vardı. Bu sevgi hiçbir zaman, onca yıldan sonra bile hala ölmemişti. Aaron başarısız olmuştu ama hamburger adam olmayacaktı. Koyu yeşil çantayı omzuna attı ve beyaz polis minibüsü evin ön bahçesindeki yola girerken o arka kapıdan çıktı. Alt katın camları alevlerle birlikte patlıyor ve bütün koleksiyonu içeride yanıp kül oluyordu. İlk siren sesi duyulduğunda Rita uyanıktı ve yattığı yerden pencerenin dışına bakıyordu. Siren seslerini duyunca herhangi bir tepki vermedi. Yatağında yatmaya ve ağaçların üzerinde yükselen turuncu ateş topunu izlemeye devam etti. Yangının nerede olduğunu daha o anda anlamıştı. Tepedeki eski köşkteydi. Ve küçük çocuğun elleri arkasında, yatak odasının kapısında belirdiğini görünce hiç şaşırmadı. Rita bir şey söylemedi. Yalnızca yatağın örtüsünü kaldırdı ve silahını çıkardı. "Yangınla senin bir ilgin var mı çocuk?" diye sordu. "Hayır bayan," dedi çocuk. "Bütün gece burada mıydın?" "Evet bayan." "Pekala, öyleyse adamımız geliyor olmalı. Gidip pencereleri ve kapıları kontrol etsek iyi olur." Çocuk ellerini arkasından çekti ve bıçağını gösterdi. 37. Örümcekler kurbanlarını müthiş bir hızla öldürürler. Hollandalı bir araştırmacı, yalnızca Hollanda'da 5 trilyon kadar örümceğin olduğunu ve bunların her birinin günde 1 gram etin 10 katını yiyebildiklerini tespit etmiştir. Eğer kurbanları hayvanlar yerine insanlar olsaydı, 16,5 milyon Hollandalıyı yalnızca 3 gün içinde tüketebilirlerdi. Örümcek Kadın, Burkert Bilger, New Yorker, 5 Mart 2007. Kimberly Vessel, Jenny'nin verdiği adrese geldiklerinde ev çoktan alevler içinde kalmıştı. İtfaiyeciler anında harekete geçmiş ve hortumlarıyla büyük bir mücadele vermeye başlamışlardı. Ancak Sel ve Kimberly, durumun ümitsiz olduğunun farkındaydılar. Tehlike bölgesinin kenarında durup, turuncu alevlerin gecenin karanlık gökyüzünü aydınlatmasını izlediler. Alevlerden yayılan sıcaklığın yanaklarına çarptığını hissedebiliyorlardı. Komşular, çiseleyen yağmurdan korunmak için sabahlıklarının kuşaklarını bağlayarak gösteriyi seyretmek için evin etrafında toplanmaya başlamışlardı. "Çok yazık," dedi. Gri saçlarına titizlikle topuz yapmış yaşlı bir kadın. Zamanında çok güzel bir evdi burası. Sahibini tanıyor musunuz diye sordu Sel, hemen kadına yaklaşarak. Kadın kafasını salladı. Çok eskiden tanıyordum. 2 ya da 3 sene önce başka birine satıldı. Yeni sahibini pek görmedim. Ama adamın ne evle ne de bahçesiyle hiç ilgilenmediğini söyleyebilirim. Başını onaylamayan bir tavırla havaya kaldırdı. Adam dediniz dedi Kimberly. Kadın omuz silkti. Ancak bu kadarını gördüm zaten. Siyah cipine binip inen orta yaşlı bir adam. Kafasında hep bir beyzbol şapkası olurdu. Kara kışın ortasındayken bile. Bana biraz tuhaf gelmişti. Kesinlikle dostane biri değildi. Evet değildi dedi başka bir adam. Mavi bir sabahlık vardı üzerinde. Birkaç adım uzakta dikiliyordu. Karım bir keresinde mahalleye hoş geldiniz demek için ona çikolatalı kurabiye götürmüştü. Zili çaldıktan sonra adamın gölgesini kapının ardında görmüş ama adam kapıyı hiç açmamış. Sonunda karım çikolatalı kurabiyeleri yere bırakmış ve gitmiş. Adamın garip biri olduğuna hiç şüphe yok. Peki hiçbir çocuk gördünüz mü diye sordu Sel. Adam kaşlarını çattı. 18-19 yaşlarında biri mi? Evden hemen hemen hiç çıkmazdı. Oğlu olduğunu düşündüm. Küçük bir çocuk daha vardı dedi önceki yaşlı kadın, sert bir ses tonuyla. En azından son zamanlarda onu bahçede görmüştüm. Onları ziyaret etmeye mi gelmişti yoksa başka biri miydi bilmiyorum. Sel ve Kimberly birbirlerine baktılar. Peki ya bu gece? Ben hiçbir şey görmedim dedi yaşlı kadın. En azından siren seslerini duyana ve yangının çıktığını fark edene kadar. Bunun üzerine adama baktılar. Adam omuz silkti. Anlaşılan bu mahallenin sakinleri geceleri gerçekten de uyuyorlardı. Kimberly ve Sel'in geçirdikleri gece için bunu söylemek mümkün değildi ama. Çağrıya cevap veren ilk polis memurunun etrafında toplandılar. Bu genç memurun da söyleyecek çok fazla bir şeyi yoktu. Telsizden bütün birimlere, kimliği bilinmeyen bir şüpheliyi yakalamak için şu adrese gitmeleri emredilmişti. Polis eve ulaştığında yangının ilk alevleri çoktan evi sarmaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra da camlar patlamış ve ev koca bir ateş topuna dönüşüvermişti. O da itfaiyeye haber vermişti ve söyleyebilecekleri bu kadardı. Kimberly ve Sel itfaiye müdürüyle de konuşmayı denediler. Oldukça yapılı, gri bıyıkları ve yıpranmış bir cildi olan bir adamdı bu. Kesinlikle bir kimyasal kullanılmış dedi adam heyecanla. Bu kadar nemli bir ortamda, böyle bir evin, bir şeylerle desteklenmeden bu kadar hızlı alev alması mümkün değil. Benim tahminimce benzin kullanılmış. Ama kesin bir şey söylemeden önce Mike'ın içeri girmesini beklemeliyiz. Mike, bölgedeki kundakçılık uzmanıydı. Telefonla aranarak olay yerine çağrılmıştı. Ancak evdeki alevler tamamen sönene kadar ve bina serinletilip güvenlik altına alınana kadar içerideki araştırmasına başlayamazdı. Bu da en erken öğlene doğru ya da öğleden sonra olacaktı. Başka bir deyişle ne rapor edilecek bir şey ne de yapacak bir şey vardı ellerinde. İtfaiye müdürü onlara biraz uyumalarını tavsiye etti. Görevlerine devam edebilecekleri zaman onlara haber verirdi. Kimberly'e bu tavsiye komik geldi. Sanki bir daha uyuyabilirmiş gibi. Hatta bunu düşününce bile keçileri kaçırmış gibi kıkırdamaya başladı. Sonra tekrar alevlerin sıcaklığını yüzünde hissetti ve tutuşan izolasyon maddelerinin, eriyen elektrik kablolarının ve yayılan benzinin buruk kokusunu duydu. Küçük çocuğu merak ediyordu. Şimdi o yanan evin içinde bir yerlerde kendini alevlerden korumaya çalışarak, iki büklüm kırılmış yatan küçük bir beden mi vardı? Bu gece bir çocuğu yitirmişti zaten. Şimdi onun küçük kopyasını, şu sözde yerini alan kişiyi de mi kaybedecekti? Alevler sonunda evin çatısından bir delik açtılar ve taze oksijenle birleşerek kulakları sağır eden bir gürültüyle yükseldiler. Eski köşk insanları uyarırcasına kükrüyordu. İtfaiyeciler etraftaki insanlara uzaklaşmaları için seslendiler. Ardından müthiş bir patırtıyla eski köşkün ahşapları büküldü ve son bir an için havada asılı kalmış gibi durduktan sonra çöktü. Kırmızı korlar gecenin karanlığında parıldayarak etrafa saçıldılar. Yeniden canlanan alevler gökyüzüne doğru yükseldiler. Herkes nefeslerini tutarak manzaraya bakıyordu. İtfaiyeciler bir kez daha kararlılıkla eve doğru ilerlediler. Sel, Kimberly'yi arabaya geri götürdü. Yol boyunca hiç konuşmadan otele gittiler. Rainy ve Quincy uyuyordu. Kimberly'nin DTE ekibi hala çalışıyordu. Ve yalnız bir çocuğun cesedi ve kalıntıları nihayet acil tıp teknisyeni tarafından suç mahallinden kaldırılıyordu. Ginny Jones çoktan kasaba hapishanesine kapatılmıştı. Bir arbede bitmiş ve bir yenisi başlamak üzereydi. Sel Kimberly'yi kendi odasına götürdü. "Biliyor," diye mırıldandı Kimberly. "Din Kara, Aaron'un başaramadığını biliyor. Yangını bu yüzden çıkardı. Çünkü peşine düşeceğimizi anladı ve izlerini yok etmek istedi." Sel yatağın örtüsünü açtı ve Kimberly'yi yatağın köşesine oturtup dikkatlice yatırdı. "Bir şey yapmalıyız," diye devam etti Kimberly inatla. "Ya küçük çocuğun kendisine yük olacağına karar verirse? Ya bizi haklamaya kalkışırsa? Bir plana ihtiyacımız var." Sel yataktan bir yastık aldı ve yere koydu. "Geliyor Sel, geldiğini hissedebiliyorum. Korkunç bir şey yapacak." "Uyu artık," dedi Sel. Yere uzandı. Battaniye bile almamıştı. Sadece bir yastığı vardı. Kimberly hayretler içinde ona baktı. Sonra hiç beklemediği halde gözlerinin kapandığını hissetti ve dünya biraz olsun merhamet göstererek onu uykuya teslim etti. 32. ayrımın sonu. Sayfa 385. Devamı 33. ayrımda.